Ayrım 12.
Çok heyecan verici biri diye düşündü. Sonra cinsel anlamda değil tabii diye ekledi. Kendisini heyecanlandırışının nedeni tıpkı kendisi kadar günahkar olması. Fakat buna rağmen tedirginlik ve pişmanlık duymamasındandı. Lanetlenmiş olmayı düpedüz çekici gösteriyordu. Tanrıları inkar eden adamları duymuştu. İnanmıyoruz deyip dururdu. Onlar... Ama inanmış birinin diz çökmeyi reddetmesi, bir erkeğin Şiva'ya, Buda'ya, kendi ırkının tanrılarına karşı dimdik ayakta durması, adları ne olursa olsun onların karşısına dikilip zevkin karşılığını acıyla ödemesi sisteminin hesabını sorması. Bu sistemde acıya karşı kazanılabilecek tek zaferin zor elde edilen bir unutma olduğunu söylemesi, bu sistemin ele geçirdiği kölelere oyunun süresi konusunda pek az bir seçme hakkı tanıdığını ileri sürmesi inanılır gibi değildi. Brahmanlar bu tür yakınmalara kolayca cevap bulurlardı. Kudurabilirdi onların cevaplarını. Ayrıca o cevapların doğru olduğuna da inanırdı. Kendisi teolojik haklılık iddialarıyla ortaya fırlamış biri değildi. Daha doğrusu artık değildi. Şimdi bir günahkardı Kudra. Seçenekleri belliydi. Ya pişmanlık getirecek, onun bedelini ödeyecekti ya da bu yakışıklı münkirle bir olacak, yolun nereye vardığını da zamanı gelince görecekti. Yakışıklı mı demişti ona, böyle söylemek istememişti. Doğrusu bakması hoş bir insandı aslında. Kelimeyi söyleyince fark etmişti. Yaşının 60'tan fazla olması onu hiç rahatsız etmiyordu. Sağlam ve gençti. Hem zaten Hindu kadınları gelenek gereği yaşlı erkeklerle birleştirilirlerdi. Hoş kendisinin onunla birleştirilmek gibi bir niyeti yoktu tabii. Yanlış anlamayın, tamam mı? Belki de tanrılar Alobar'ın isteklerine karşı anlayışlı davranıyorlardı. Belki ilahi düzende bir takım değişiklikler düşünüyorlardı. Belki de insanoğluna kısa, mutsuz bir hayat süresi sunulması bir yanlışlıktan, bir ihmalden kaynaklanıyordu. Yanlışın şimdiye kadar düzeltilmemiş olması, kimsenin açık açık şikayet etmemiş olmasındandı. Ne olursa olsun bugüne kadar Alobar'ın kafasına yıldırım falan düşmediği ortadaydı. Birden Kudra'nın aklına başka bir fikir geldi. Tenindeki ürpertilere yeni ürpertiler eklendi. Alobar'a aldırış etmedikleri için mi cezasız bırakıyorlardı onu? Ya tanrılar onun isyanının farkına bile varmamışlarsa? Şu an için önemi yoktu. Tek önemli olan Kudra'nın kocaman ve önemli bir durumla karşılaşmış olması ya da kendisine öyle gözükmesiydi. Babasıyla çıktığı iş gezisinden çok daha büyük bir serüvenin eşiğinde olduğunu hissetti. Beyninin dümdüz ovası üzerine sipsivri bir kule kurmuş olan o yolculuktan kendisi için normal, durgun hayatı imkansız hale getirmiş olan o yolculuktan bile daha önemli. Solgun ay ışığı ahıra dökülüyor, tay yalağını ışıtıyordu. Alobar neredeyse gelecekti. İyi, geldiğinde ona bandoloplarla ilgili yeni sorular sorabilirdi. Yaptıkları sihirlerle, bildikleri sırlarla ilgili sorular. Bunun için çağırmıştı onu bu gece. Başka nedeni yoktu. Yalnız bunun için, bunu da herkes böylece bilsin. Birden Alobar kapıdan girdi, onu gafil avladı. Kudra daha giyinmemişti bile. Kudra sonradan onun kendisine doğru koştuğunu hatırlıyordu. Ama o sırada orada bulunan taylar, Aydede ve su yalağı olayı başka türlü hatırlıyorlardı. Ne olursa olsun, Kudra onun kolları arasındaydı ve bunu kimse inkar edemezdi. Kudra'nın dili ağzı içinde dolaşıyor, elleri kasığında dik bir şeyler arıyordu. Kali büyüktür. Bir terslik vardı. Kudra fil tokmağı yerine bir kenevir örgüsü buldu. Yazgısı mıydı yoksa İpo'nun? Alobar gerçekten de düğüm atılacak kadar yumuşaktı. Daha şimdiden onun kollarından kurtulmaya uğraşıyordu. Kudra şaşkınlık ve utançla dolu, eskimiş battaniyeyi yakaladı. Kendi çıplaklığını örtmeye çalıştı. Rengimden mi diye sordu. Ne var renginde? Atlar ineklerle çiftleşemez. Acaba açık tenli erkekte koyu tenli kadınla mı birleşemiyor? Kudra ömrü boyunca bir tek erkekle yatmıştı. İktidarsızlık konusunda da reddedilme konusunda da hiçbir tecrübesi yoktu. Hayır dedi Alobar. Bu düşünce suratını asmasına yol açıyordu. Benim bir ünüm vardı. Aslında ben koyu renk teni seçen bir erkek olarak tanınırdım. Kudra düşündü. Savaşçı olarak da ünün olduğunu söylüyordun ama bandolopların karşısında pek bir şey yapamadın. Sordu. Burnun mu öyleyse, büyüklüğü mü rahatsız ediyor seni? Bu kadar biçimli ve iri bir burnun olduğu için şanslısın. Sana dümen görevi yapacak, hayatın çırpıntılı sularında yolunu bulmana yardımcı olacak. Bunları içtenlikle mi söylüyordu? O kendi burnunu hiç bu gözle görmemişti. Eh, demek ki çok atak davrandım. Öpüşüm, dilim. Benim için yeni bir tecrübe. Bunu kabullenmek zorundayım. Sahi mi? Evet, bu öpüş dediğin şey batıda bilinmiyor. Garip bir heyecan. Ama insan tekrarını istiyor. Ben açık fikirliyimdir. Fikrini değil, ağzını açman gerek diye düşündü Kudra. Ama başka şey söyledi. O halde neden istemiyorsun beni? Battaniyeyi tekrar düzeltip vücudunun daha geniş bir kısmını akşam soğuğundan ve alabarın bakışından korumaya çalıştı. Çok açık konuşmak gerekiyorsa mesele kokun. Kokun mu? İnanamamıştı. Ama daha yeni banyo yaptım. Vücuduma kokular, yağlar sürdüm. Otların üzerinde beni sevmeye pek hazırdın. O sıra tozla, terle kaplıydım. Giysilerinin içindeki çıkıntıyı gördüm. Oysa burada yumuşacık. Bize özgü bu samanlarda temizim, parfümlüyüm. Tepenin üstündeyken iyi kokuyordun. Kadın gibi kokuyordun. Şimdi o mağarada yaptıkları pudra yığınları gibi kokuyorsun. Tıpkı bir meyve ağacı gibi kokuyorsun. Meseleyi çözümlediler. Kudra'ya yeni baştan yalağın yolu gözüktü. Yasemin ve patçuli kokularını vücudundan fırçalaya fırçalaya çıkardı. Eski karılarıyla cariyeleri ne yıkanma sanatı ne de parfüm sanatı konusunda hiçbir şey bilmediği, yalnızca harem yastıklarına biraz baharat tohumu sokup diktiği için bu konuya yabancı olan alabarda onu tepeden tırnağa kokladı. Sonunda tahrik edici değilse bile en azından artık itici olmadığına karar verdi. Biraz da ipçilikle ustalanmış parmakların yardımıyla tepki göstermeye başladı. Gösterdi, gösterdi. Sonunda Kudra bir çığlık attı. Bir zamanlar kraldım dememiş miydim sana? Hala kralsın diye düşündü o. Bundan böyle onun ün yaptığı konulardan kuşku duymamaya da ahdetti. Bir saat sonra alabarın burnuna gelen moleküller daha zevkine göre olmaya başladı. Yalnızca kulağına gelen sesler, kumru, guguk kuşu, yeşil güvercin, papağan, serçe, flamingo, ördek, bıldırcın sesleri. İyi bildiği bir işle uğraştığı izlenimini biraz yok ediyordu. Daha sonra azalan ay ışığında Kudra onun omuzlarında ve sırtında 5 tip tırmık izi saydı. Alabara göre hepsinin de acısı birbirinin aynıydı. Bu Kama Sutra'yı ben de okumak isterdim dedi Alabar. Ama okumasını bilmiyorum. Ben de bilmiyorum ama sana en çok yararlanabileceğin kısımları öğretebilirim. İtirazın yoksa anlatmaktan iyisi gösteririm sana. 4 orgazmın sonunda kendine pek güveniyordu Kudra. Ama şimdi bana Bandarok doktorları biraz daha anlatmalısın. Anlatacak başka bir şey kalmadı. Yani onlara ait başka hiçbir şey duymadın mı? Onlar hakkında çok şey söylenir ama doğruluk derecesi kuşkuludur. Aslında bir kere bir şey olmuştu. Ne olmuştu Alubar? Bir ilkbahardı. Buranın güneyindeki geçide çığ düşmüştü. Yolcular gömüldü kaldı. Samye'den birkaç kişi karı kazıp onları çıkarmaya gittik. Birkaç ceset çıkardık. Kazık gibi donmuşlardı. Yolun yanına yatırdık. Bir süre sonra içlerinden bir tanesi kıpırdandı, kadındı. Ayağa kalktı, gerindi, bize teşekkür etti, yürüdü gitti. Evet, öylece yürüdü gitti. Fosco benim çok şaşırdığımı görmüş olmalıydı. Elini omzuma dayadı, fısıldadı. O kadın Bandolop dedi. Yalnız bu kadar konuşuldu. Kurbanların geri kalanları normal cesetler gibi davrandılar. Kudra iki dirseğine dayanmış yatıyordu. Başını şaşkınlıkla salladı. Üstelik o da alt tarafı kadınlardan biri dedi. Evet. Kudra kendini samanların üzerine bıraktı. Kıçı havadaydı. Ayın son ışığı apış arasındaki buzul parçasına takılı kalmıştı. Alubar uzandı. Sanki o ışığı kurtarmaya çalıştı. Katran gölünün başında duran dikkatsiz bir hayvan gibi parmağı yavaşça kaydı, görünmez oldu. Kudra otomatik bir hareketle kıvrıldı. Sonra kıpırdamadan yattı. Zihni başka yerdeydi. Kendi vücudu da Alobar'da o zihnin geri dönmesini sabırla beklediler. Alobar elini kıpırdatmadan uyuyakaldı. Güneş doğduktan epey sonra lamalar onu uyandırdığında parmağı sırılsıklandı ama Kudra gitmişti. Tibetli Budist Lama manastırından ayrılırken insanın araba tutması gerekmez. Alabar'ın dünyasal servetleri bir çaydanlık, bir değişim çamaşır, bir de 20 yıldan bu yana yalnızca tıraş olurken kullandığı bıçaktı. Hepsini kaşla göz arasında toparlayıverdi. Yalnızca Fosco'ya veda etti. Fosco fırçasını elinden bıraktı, mürekkepli ellerini göbeğinde kavuşturdu. Alabar'a sevgiyle baktı. Küçük Lama bu gidişe pek de şaşırmamış gibiydi. Onu hızlı adımlarla kapıya kadar geçirdi. Orada Himalayaların ömründe ilk defa gördüğü bu mavi gözlere baktı. O kadar anlaşılmaz bir şey söyledi ki. Alobar acele gitmekten vazgeçip bu sözün ne demek olduğunu anlamaya karar verdi. Fosco açıklama yapamadı. Alobar da az sonra dağın kıvrılarak inen yolunda yürümeye koyuldu. Birkaç yüz metrede bir duruyor, arkasına Samye'nin taş duvarlarına bakıyordu. Taş kalır, su akar gider diye düşündü. Hiç değilse bu sefer biliyordu nereye gitmekte olduğunu. Bir gün dolmadan Kudra'ya yetişti. Alobar yolun kıvrımını döndüğünde o, kenara çömelmiş böbreklerini hafifletiyordu. İşini yarıda kesip ayağa fırladı. Kollarını onun omuzlarına sardı. Arkandan geleceğini biliyordum derken sesinde kadınların vajinal fileyle sağlam bir av yakaladıklarını bildikleri zamanki güvenli ton seziliyordu. Haber bırakmadan gitmişsin. Öpüşüyor acemi batılı dudaklara öyle ıslak ve egzotik geldi ki bu arada Aloba'nın suçlamasının etkisini de büyük ölçüde hafifletti. Beni caydırırsın diye korktum. Daha şimdiden birçok şeyden caydırdın beni. Dulluk namusumdan ve cenaze görevimden de. Şiva büyüktür dedi Alobar alaylı bir sesle. Kudra, Şiva büyüktür diye tekrarladı. Uzun bir sessizlikten sonra vurgulaya vurgulaya söylemişti aynı sözleri. Bacaklarındaki erkek pantolonunu hala yukarı çekmemişti. Alobar onun çıplak ve çişli oyluklarını yoğurdu. Samye'de kalmamı imkansız hale getirdin dedi. Bandoloplar hakkında anlattıklarında benim Samye'de kalmamı imkansız hale getirdi. Demek mağaralara doğru gidiyordun. Hala oraya doğru gidiyorum ve sen de benimle geliyorsun. Bir itiraz dile getirildiyse bile Kama Sutra'nın sayfa hışırtıları arasında pek duyulamadı. Sayfaların köşeleri işaret konurcasına kıvrılıp katlanmıştı. Marjlara notlar alınmıştı. Kudra Alobar'a tek gözünü yana kaydırarak okumayı öğretti. Kama Sutra genellikle ortasından açılan ve sonundan başlayan bir kitaptı. Kitap tekrar katlanıp rafa kaldırıldıktan sonra onlar da bir kere daha yola koyuldular. Yamaçların yeni uyanmış, eriyen karlarla sulanmış çimenleri, toprak ananın dişleri arasına kaçmış, ıspanak gibi parlıyordu. Ta aşağılarda, derin, daptar çukurlarda dereler çoğalıyor, sanki dünyanın tüm deniz kabuklarının içi dışına çevrilmiş gibi homurdanıyordu. Yukarılarda kocaman soğuk doruklar, madeni zırhları içinde gökyüzünü ezip parçalamaya hazır gibiydiler. Yol onları adım adım aşağı bu korkunç güzellikten uzaklara götürdü. Düşünüyorum da dedi Kudra soluk soluğa. Arzu konusunda dediklerin geliyor aklıma. Alobar ha diye mırıldandı. İnsanın arzu etmeme arzusunun arzular arasında en sinsi arzu olduğunu kabul etmişsindir artık herhalde. Pek değil Alobar. Şöyle düşün. Arzu kelimesi ortada bizim olmayan bir şeyin varlığını gösteriyor. Eğer bir şeyimiz varsa o zaman arzu olamaz. Çünkü isteyecek bir şey kalmamış olur. Bence Buda'nın bize söylemek istediği de bu. Her şeyimiz var. Hepimizin. Her zaman var. O halde arzu etmek gereksizdir. Soluk alabilmek için sustu. Arzunun heyecanını ve hayal kırıklığını ortadan kaldırmak için isteyebileceğimiz her şeyin, ihtiyacımız olabilecek her şeyin zaten bizde de var olduğunu anlamamız, uyanmamız gerek. Alobar düşündü. Akıllı kız. Renna'dan bile akıllı. Fiziksel çizgileriyle pek çok benzediği Renna'dan bile. Vajinası da konuşması kadar akıllı. Onun peşine düşmekle iyi etmişim. Ama kızın bu büyük gücü bana karşı dönmesin diye dikkatli olmam gerek. Tenine sürmekten hoşlandığı o iğrenç yağları da engellemeliyim. Yüksek sesle sordu. Bizim her şeyimiz var mı seninle benim? Küçük bir vadiye doğru iniyorlardı. Bulutlar vardı vadinin üzerinde. Koyu renk bulutlardı. Sanki dorukların vuruşuyla çürümüş gibiydi renkleri. İçlerinden bir tanesi öyle siyahtı ki Şomolungma'nın ta kendisinden tokat yemiş olması bile mümkündü. Rüzgar arkalarından geliyor, yavaş yavaş iyice kükremeye başlıyordu. Ben kocamı da, çocuklarımı da, halkımı da, inancımı da kaybettim dedi Kudra. Ama yine de her şeyim var gibi hissediyorum. En azından hak ettiğim şeylerin hepsi var. Brrr, hava soğumaya başladı. Fırtına geliyor dedi Alobar. Bizde olmayan bir şey var. Onu arzu etmeye mecburuz. Neymiş o? Kudra yağmurun ilk damlalarına karşı ceketinin düğmelerini ilikledi. Bizi isteğimiz dışında ölüme mahkum eden o bilinmez mahkeme üzerinde bir parça etki. Ölümü doğumun bir sonucu olarak değerlendiren yasada bir reform. Rüzgar çok hızlanmıştı. Onları yolun üzerine devirmeye uğraşıyordu. Kudra, Bu geçerli bir arzu mu yoksa büyük bir aldatmaca mı kesin bilemiyorum dedi. Sesini duyurabilmek için bağırması gerekiyordu. Belki aradığımız cevabı Bandolop'ta buluruz. Nerede? Bandolop'ta. Ses rüzgarla taşındı. Sesli harfler birbirine çarptı. Sonra dağıldı. Sessiz harfler kelimenin dudağını yırttı. Gemi azıya almış atlar gibi kaçıştı. Vadide sığınacak yer yoktu. Korumaya elverişli eğik bir kaya bile. Alobar'la Kudra yola devam etmek zorunda kaldılar. Az sonra yine tırmanıyorlardı. Geceliğin yağmur kara çevirdi. Bu da Himalaya baharının son tipisiydi. Yürümeye devam ederlerse bir çukura düşebilirlerdi. Dururlarsa da donabilirlerdi. Yürüdüler. Adımlarının hızı ancak kan dolaşımını sürdürecek kadardı. Sonunda şafak sökerken güneşi gökte ancak pis bir leke gibi görebildiler. Kudra Şiva ile kaleye dua etti. Önce ayrı ayrı sonra birlikte dua etti ikisine. Tanrılardan ışığın hala kendilerinden yana olduğuna dair bir işaret bekleyip aranırken nedense yolun orta yerine gelip dikilmiş bir yunna camına tosladı. Acısı geçene kadar bir kar yığınının üstünde oturmak zorunda kaldı. Alobar onu etten ve kemikten bir çadır gibi sarmaya çalıştı. Kudra'nın dizi şişti, şişti, sonunda memesi kadar kocaman oldu, davul gibi gerildi. Alobar'a yaslandı, zıplaya aksaya, karınları zil çalarak enerjileri tükenmiş durumda fırtınaya bir kere daha teslim oldular. 2 saat sonra Alobar artık ona destek olmakla kalmıyor, adeta onu sürüklüyordu. Kudra sandal ağacı korularını, yasemin kokularının müzik gibi uçuştuğu pazar yerlerini sayıklıyordu. Alobar'ın parmakları uyuşmuştu. Kızı sağlam kavrayamadığını fark ediyordu. Lütfen dayan Kudra, lütfen dayan. Lütfen Kudra, lütfen Kudra, lütfen. Yol yine inmeye başlamıştı. Ama Alobar'ın hesapları doğruysa eteklere varmak için daha 2 günlük yolları vardı. Hava düzelmezse 3 günde sürerdi. Kudra iyileşip yürümeye başlamazsa belki sonsuza kadar da sürerdi. Lütfen Kudra, uzun sürmeyecek artık. Mor dudaklarını hızla ısırıp yalanın kefaretini ödedi. Mağaralara fazla yolumuz kalmadı. Kudra bir çığlık attı. Sesi ateşe atılan dulun sesine öyle çok benziyordu ki Alobar'ı bir korku sardı. Damarlarına adrenalin pompalandı. Kudra'yı kucakladığı gibi koşmaya başladı. Korku sonunda bir tür sarhoşluğa dönüştü. Çok komik görünüyor olmalı diye düşündü kendi kendine. Sonra kime komik göründüğünü aradı, bir isim bulamadı. Herhalde ölüme demek istemiş olmalıydı. Çünkü biraz sonra gerçeği ikisi de kabullenecekti. Ölüm bizi tuzağa düşürdü, orası kesin. Ama biz kolay teslim olmayacağız. Komiklikle karlar arasındaki çılgın koşusundan daha geri kalmayan hayat serüveni geçti aklından. Güldü, güldü, güldü. Rüzgar bir anda sustu. Saldırırken sızıveren bir sarhoş gibi kala kaldı. Güneş aradan yanık çehresini gösterdi. Bulutları kavurup önce hamur toplarına sonra da et suyuna dönüştürdü. Kudra biraz canlanmış gibiydi. Dağların eteklerini bir günden biraz daha fazla zamanda buldular. Son mili hemen hemen elleri ve dizleri üzerinde emekleyerek kat ettiler. Ama kimse onları karşılayıp selamlamadı. Bandolopların mağaraları boştu, çırılçıplak ve bomboştu. Alobar odun topladı, bir ateş yaktı. Islak giysilerini kuruturken bir bilinçsizliğe doğru kaydılar, saatlerce uyanmadılar. Alobar'ın gözleri açıldığında hemen tekrar kalkıp ateşi yeniden parlatması gerekti. Mağaranın yakınlarında kendisine tanıdık gelen bazı otlar gördü. Onları topladı, kuvvetli yeşil bir içecek hazırladı. Bu çayı içtikten sonra tekrar uyudular. Aynı şey defalarca tekrarlandı. Belki 4 gün sonra güneşli bir sabah kendilerini mağaranın ağzında oturur buldular. İyice ayık ve oldukça toktular. Alobar onu nasıl kucağına alıp koştuğunu anlattıktan sonra bu olay üzerinde fikir yürüttü. Kurtuluşlarının sebebini artık kendisinin yaşama arzusunu pek ciddiye alamama noktasına ulaşmasına yorumladı. Arzum eskisinden daha az değildi, yanlış anlama. Ama artık kendimi o arzuyla özdeşleştirmiyorum. Belki bu arzular bu yüzden insanlara felaket getiriyor. Arzularımızla özdeşleşince, onları fazla ciddiye alınca, yalnız hayal kırıklığına karşı duyarlılığımızı artırmakla kalmıyoruz. Ayrıca o arzuların serbestçe ve kolayca yerine gelmesini zorlaştıracak bir atmosfer yaratıyoruz. Belki diye mırıldandı Kudra, güneşte ısınan kaslarını gerdi, esneklik keyifle ürpermesine neden olurken, ense kökünde mantıksız, hayvansal bir mutluluk oluştu. Alobar harika bir adam diye düşündü tembel tembel. Ama durmadan her şeyin anlamı üzerinde çene çalmak insanı çok yorabiliyor. Onun sessizliğini inanmazlığına yoran Alobar yine konuştu. Herhalde uyduruyorum sanıyorsun. Yani bandoloplarla ilgili olayları. İkisi de başlarını çevirip mağaranın içine doğru baktılar. Kayalar insanın boğazına tıkanan yumruk kadar hamdı. Yarasalar küf kokuları arasında dönenip duruyorlardı. Sana inanıyorum. İnanıyor musun? Bu mağaralarda çok tütsü yakılmış, izi yok olmak üzere. Ama ben hala kokularını duyabiliyorum. Bunu duymak beni ne kadar mutlu etti anlatamam. Ama nerede? Artık önemi yok dedi Kudra kesin bir ifadeyle. Eline bir çam dalı aldı, aksak bacağı üzerinde topallayarak mağaranın ağzını süpürmeye koyuldu. Ölümsüzler gitti artık dedi, biziz şimdi ölümsüz olan. O gece bağbar otları üzerinde seviştiler. Kalçalarının kıpırtısı otları büküp büküp ip gibi inceltti. Kudra orgazmdan rüyaya şıp diye geçti. Ama Alobar o kadar çabuk uykuya dalmadı. Kollarını kafasının arkasına yastık yaptı. Dönen yarasaların altında yatarken mağaranın eski sakinlerini düşündü. Bir bakıma onların ortadan kaybolduğuna sevinmişti. Ama yine de kalbinin kadife gölgeleri arasında günün birinde yine onlarla ya da onlar kadar rahatsız edici başkalarıyla başa çıkması gerekeceğini biliyordu. Sonsuzluk denilen şey ne de olsa öyle başına alıp gitmezdi ya da birden insana konuk olmazdı. Ama Fosco'nun söylediği o garip şey ne demek istemişti acaba? Fosco, o tombul küçük şiir ressamı, Alobar'ın anlamayan gözlerinin içine bakmış ve Bandolop'la bir daha karşılaştığında onu 1986'da Arjantin'i kasıp kavuran bir dans salgını olarak göreceksin demişti.